Yorumunu yapmakta olduğumuz Leviler kitabının 8. bölümüne geldik. Konu kahinlerin kutsanmasıdır. Şimdi kahinlerin kutsanmasıyla ilgili yepyeni bir bölüme geldik. Kahinlerin eski antlaşmada nasıl kutsandıklarını incelemek önemlidir. Çünkü günümüzde Mesih imanlılarının ne şekilde kutsandıkları ve kilisede uygulanan kutsanma törenleri konusunda bize bilgi verebilir. Bugün kiliselerde tanık olduğumuz birçok kutsanma törenleri gerçek kutsanışı çok zayıf şekilde temsil ediyor. Kutsal yasa zayıflığı olan insanları başkahin atamaktadır. Ama yasadan sonra gelen yemin sözü sonsuza dek yetkin kılınmış olan oğlu başkahin atamıştır diyor İbraniler 7. bölüm 28. ayette. Şimdi dikkatimiz sunularda değil, kahinlerdedir. Tunç sunağı bırakıyoruz ve tunç leğene geliyoruz. Tanrı günah sorununu tunç sunakta köklü şekilde halletmiştir. Tek bir kurbanı bizim günahlarımız için sundu ve bir daha bu kurban sunulmayacaktır. Çünkü Mesih kendi kanını tek bir kez bizler için akıttı. Ancak tunç sunak kurtuluşumuz içindir. Bu demek değildir ki Mesih imanlısı artık hiç günah işlemeyecektir. Mesih imanlısı kusursuz değildir. İmanlı hala günah işler ve Tanrı onu tunç leğene götürüp orada onu yıkar ve temiz tutar. Günümüzde de mecazi anlamına bakarsak Tanrı aynı şeyi Mesih'in kanı sayesinde yapıyor. Bizi tunç leğene götürüyor. İsa Mesih hala hizmet etmek için beline havluyu dolamış, bizim ayaklarımızı yıkamak ister. Bunu nerede yapar? Tunç leğende. Bizi kendi kanıyla yıkar. Bizi her günahtan temizleyen onun kanıdır. İsrail halkı için bir kahinlik soyu atanmıştı ve bu Leviler kitabı aslında onlar için yazılmıştı. Tanrı'nın ilk amacı tüm İsrail ulusunu bir kahinler ulusu yapmaktı. Çıkış 19:6'da siz benim için bir kahinler krallığı, kutsal bir ulus olacaksınız diyor. İsraillilere böyle söyleyeceksin. Ancak onlar altın buzağıyı kendilerine put yapıp ona tapınmaya başlayınca bu ayrıcalığı, bu özelliği kaybettiler. Tüm ulusun yerine o zaman sadece Leviler oymağını seçti ve onu kahinler oymağı ilan etti. Tüm oymaktan yalnızca bir adam başkahin olarak seçildi. Bu kişi Musa'nın kardeşi Harun idi. Başkahin tüm İsrail ulusunu Tanrı'nın önünde temsil edecekti. Bugün kilise yani inanlılar topluluğu bir kahinler ulusudur. Rab-i Semesih bizim başkahinimizdir. İbraniler mektubunun yazarı şöyle diyor. Söylediklerimizin en önemli noktası şudur. Göklerde, yüce olanın tahtının sağında oturan, kutsal yerde insanın değil, Rabbin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkahinimiz vardır. İbraniler 8, ayet 1. Elçi Petros da 1. mektubunda bunu vurgular. Ama siz diyor, seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. 1 Petrus 2 ayet 9. Vahiy kitabında da onları Tanrımız için bir kahinler krallığı kıldın. Onlar yeryüzünde hükümranlık süreceklerdir. Yücelik ve güç sonsuzlara kadar bizi seven, kendi kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip kendi babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapan Mesih'in olsun diyor Vahiy 1 ayet 6'da. Bir sunağımız var ki tapınma çadırına hizmet edenlerin ondan yemeye hakkı yoktur diyor İbraniler 13 ayet 10'da. Sunağımız bugün cennettedir kardeşim. Kayrasının tahtının önündedir. Gelecekte kilise göğe alındıktan sonra yeryüzünde ne olacağı tam olarak bilinmiyor ama İsrail ulusundan bir kısım kalacaksa ve bunlar kurtulmuş kişiler olacaksa, o zaman İsrail ulusunun Mesih imanlıları olarak yeryüzünde kahinler ulusu olacağı da mümkün olabilir. Dediğim gibi, eğer onlar İsa Mesih'e iman ederlerse. Kurtuluş artık kim olursa olsun sadece Mesih aracılığıyladır. Kahinin görevinin betimlenmesi insana bırakılamazdı. Tanrı sözü bunu bize açıklar. İnsanlar arasından seçilen her başkahin günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak üzere Tanrı ile ilgili konularda insanları temsil etmek için atanır. İbraniler 5 ayet 1. Kutsal yazılarda betimlenen kahinliği diğer dinlerin hiçbirinde bulamayız değerli dinleyicilerimiz. Kahin, insanı Tanrı önünde temsil eden birisidir. İnsanın yerini alır ve onu temsil etmek için Tanrı'nın huzuruna çıkar. Peygamberin yaptığının tam tersini yapar. Peygamber, Tanrı tarafından insana gönderilen birisidir. Tanrı'dan gelir ve onu temsil eden insana konuşur. Kahin ise insanlar arasından seçilip insanları temsil etmek için Tanrı'ya gider. İnsanı temsil ederek Tanrı'ya konuşur. Kısaca söylemek gerekirse, kahin insanlardan aldıklarını Tanrı'ya götürür. Peygamber ise Tanrı'dan aldığını insanlara getirir. Bu betimlemeye bakarsak hemen görüyoruz ki Rab İsa Mesih hem kahin hem de peygamberdir. İlkin Tanrı'dan çıkıp geldi ve Tanrı için insana konuştu. Tanrı'yı insana insan bedeninde açıkladı. Şimdi insanlar arasından çıkıp geri baba Tanrı'ya döndü ve şu anda ona iman etmiş olanlar için Tanrı katında aracılık etmekte. İnsanı Tanrı huzurunda temsil etmektedir. Orada bizi temsil eder kardeşim. Hatta diyebiliriz ki biz iman etmiş olanlar Mesih'teyiz. Dostum, sen Mesih'te değilsen gökte Tanrı huzurunda seni temsil edecek hiçbir kimse yoktur. Biz kendi başımıza cennete, Tanrı huzuruna çıkamayız. Bu nedenle bir aracıya, bir temsilciye ihtiyacımız vardır. Mesih imanlısı Mesih'tedir. Ve Mesih neredeyse Mesih imanlısı da oradadır. Orada olacak. Leviler kitabını anlayabilmemiz için tapınma çadırı hakkında bilgimiz olması gerekir. Özellikle kahinlik konusunda bilgiye ihtiyacımız vardır. Tapınma çadırı ile kahinlik bize İsa Mesih hakkında bilgi verir. Hem çadırda hem de kahinlerin görevlerinde Mesih'in resimlemesini görebiliriz. Ancak bir tehlike vardır. Resimlemelere bakarken bazen bir yöne ağırlık verirken diğer yön önemsenmiyor olabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Şunu düşünmemiz gerekir. Tapınma çadırının dış avlusu burada yeryüzündeki dünyayı temsil eder. İsa Mesih burada yeryüzünde kanını akıttı ve çarmıh üzerinde öldü. Kutsal yer, başkahinimiz gittiği gözle görülemeyen yerdir. Aslında Rab İsa Mesih çarmıh üzerinde ölüp dirildikten sonra böyle oldu. Geri cennete döndü. Yeryüzündeki tapınma çadırı kavramını tümüyle değiştirip onu cennetteki değerlere göre sergiledi. Evet, yeryüzündeki tapınma çadırı kavramını değiştirdi. Cennetteki değerlere göre sergiledi onu. Yeryüzündeki tapınma çadırında yapılan görevler yatay ilişkideyken Rab ise bunu dikey ilişkiye dönüştürdü. Sunak burada yeryüzündeydi ama asıl sunak Mesih'in çarmıhıdır. İsa Mesih çarmıhta yeryüzündeki sunak üzerinde kurban edildi. O çarmıh üzerinde öldü. Kutsal yer ise şimdi yukarıda göktedir. Ve Rab İsa Mesih de orada kutsalların kutsalındadır kardeşim. Şimdi bu kavramı açıklayan ayetleri kutsal kitaptan dinleyelim. İbraniler mektubunda bunu okuyoruz. İbraniler 4. bölüm 14. ayet. Göklere açmış olan büyük başkahinimiz Tanrı'nın oğlu İsa varken açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Yine İbraniler 9.11'de şöyle diyor: ama Mesih gelecek olan iyi şeylerin başkahini olarak ortaya çıktı. Elle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan daha büyük ve daha mükemmel çadırdan geçti. Söylediklerimizin en önemli noktası şudur: göklerde, yüce olanın tahtının sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, Rabbin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkahinimiz vardır. İbraniler 8, ayet 1 ve 2. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmamış kutsal yere değil. Ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi diyor İbraniler 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde. Kardeşim, Rab İsa Mesih şimdi yukarıda göktedir. Bu gerçeği iman hayatımızın bir parçası yapabilseydik ne iyi olurdu, değil mi? Evet, bu gerçeği aslında imanımızın bir parçası yapmalıyız. Birçok kişi kiliseye gider, bir çeşit ayine katılır ama çok kez hayatın gerçekleri unutulur ya da hasır altı edilir. Dostum, Mesih İsa şimdi yukarıda Tanrı huzurundadır. Bunu canlı bir şekilde göz önünde tutmalıyız. Tanrı'ya ancak onun aracılığıyla yaklaşabiliriz. Başka bir aracı yoktur. Ona cesaretle yaklaşmamız bize buyruluyor. O şu anda Tanrı huzurunda bizi temsil etmektedir. Dostum, eğer Rab İsa'ya iman etmişsen, burada yeryüzünde yalnız bırakılmadın. Mesih ise aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşabilirsin. Tapınma çadırı şimdi yeryüzünde yatay ilişkilere değil, dikey ilişkilere, Tanrı ile temas kurmaya hazırdır. Kutsalların kutsalına şimdi Mesih'in kanı sayesinde girebiliriz. Bu bölümde tam 12 kere Rab Musa'ya buyurdu, Rab Musa'ya dedi diye yazar. Özellikle son ayet, böylece Harun'la oğulları Rabbin Musa aracılığıyla verdiği bütün buyrukları yerine getirdiler diye yazarken, buyruklara ne olduğu hemen ortaya çıkar. İşte Rabbin buyurdukları bunlardı. Tanrı bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini bilir ve bize de bunu bildirir. Kutsama bu isteğin yerine getirilmesidir. Şimdi 8. bölümün ana hatlarına bakalım. Önce kahinleri görüyoruz. Bunlar 8, 9 ve 10. bölümlerde yer alıyor. Kilise içindeki tüm imanlılar kahinler soyuna aittirler. Kahinlerin kutsanması bölüm 8'de yer almaktadır. Ayine tanık olmalar için halkın bir araya çağrılışı ilk 5 ayette veriliyor. 6. ayette Harun ile oğullarının arıtılması vardır. 7-9 ayetler arasında başkahinin giysileri, başkahinin kutsanması 10-12 ayetler arasındadır. Kahinlerin giysileri 13. ayet, adağın kanı ile kahinlerin ve Harun'un arıtılması 14-30 ayetler arasında yer alır. 31-36 ayetler arasında da Harun ile oğullarına verilen buyrukları görüyoruz. Adama törenine tanık olmalar için halk çağrılıyor. Leviler 8. bölüm 1-3 ayetlerde şöyle diyor. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarına kahin giysilerini, mes yağını, günah sunusu olarak sunulacak boğayı, iki koçu ve mayasız ekmek sepetini buluşma çadırının giriş bölümüne getir. Bütün topluluğu da oraya çağır. Harun ile oğullarını getirmesi için Musa'ya buyruk verildi. Kahinlerin kutsanması için kullanılacak bütün araç gereçlerin de beraberlerinde gelmesi gerekiyordu. Harun, oğullar ve araç gereçler tapınma çadırının kapısına getirilecekti. Belki burada sıralananlar bir pazar listesine benzeyebilir ama sözü edilen her parça eşyanın önemi vardır. Bunu yaptıktan sonra halkı bir araya toplayacaktı. Kahinlerin Rabbe adanmalarına tanık olacaklardı. Görkemli ve gösterişli bir tören olacaktı bu. Göreceklerdi ki Rab zayıf ve güçsüz kişileri alıp onları kendine hizmet etmeler için bir tarafa ayırabiliyordu. Bunu düşünürken içimden şükrolsun diye haykırmak geliyor çünkü bunu senin ve benim hayatımla da yapabilir. Kutsal yasa zayıflığı olan insanları başkehin atamaktadır. Ama yasadan sonra gelen yemin sözü sonsuza kadar yetkin kılınmış olan oğlu başkehin atamıştır diyor İbraniler 7:28'de. Mesih de kendisini hizmet için adamıştı. Tam anlamıyla kimin kutsanmış olduğunu incelemeye kalkarsak göreceğiz ki İsa Mesih'ten başka hiç kimse bu gerçek kutsamayı almamıştır. Bize cesaret veren bir şey görebiliriz burada. Zayıf olmalarına rağmen Tanrı kendi hizmetinde insanları kullanmak için hala seçmektedir. Ona hizmet edebilmemiz için bizden kusursuzluk talep etmiş olsaydı hiçbirimiz onun hizmetine giremezdik. Şükrolsun ki insanları oldukları gibi seçer Rab. Musa Rabbin buyruğunu yerine getirdi. Herkes buluşma çadırının önünde toplandı. Musa topluluğa şimdi Rabbin buyruğunu yerine getireceğim dedi. Leviler 8, 4 ve 5. ayetler. Musa kendisine buyrulanı yapıyor. İnsanlar da onlara buyurulduğu biçimde bir araya toplanıp bu özel hizmete hazırlanırlar. Musa önce bütün bunları neden yaptığını açıklıyor. Rab'den almış olduğu talimatları yerine getirmek için onları bir araya topladığını bildirir. Harun ile oğulları yıkanıyor. 6. ayette Harun'la oğullarını öne çıkarıp yıkadı diyor. Musa, Harun ile oğullarını tunç leğenin bulunduğu yere getirip orada onların yıkanmasını hazırladı. Sonra onları yıkadı. Simgesel açıdan bu onların kutsal bir tanrıya hizmet edeceklerse kendilerinin kutsal, kusursuz ve temiz olmaları gerektiğini gösterir. Daha önce günahlarının bağışlanması için tunç sunağa zaten girmişlerdi ama şimdi onların temizlenmeye ihtiyaçları vardı. Bugün birçokları sırf İsa Mesih'e iman ettiklerinden dolayı Rab'be hizmet etmek için hazır olduklarını ve talep edilen yeteneklere sahip olduklarını ileri sürerler. Evet, bir açıdan Rab'bin hizmetine girmek için kurtuluş en önemli esası oluşturur. Ama hizmete girmek için kişinin yıkanması, arıtılması, yani mecazi anlamıyla temizlenmesi, paklanması gerekir. Kutsal yazılardan alınan şu ayetleri dinleyin. Bizi doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle kurtardı. Titus 3 ayet 5. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. İbraniler 10 ayet 22. Mesih inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Efesoslar 5:26. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka ihtiyacı yoktur. Sizler de temizsiniz ama hepiniz değil. Yuhanna 13, ayet 10. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır, diyor 1 Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. İman hayatımızda ilerledikçe, kutsal ruh bizi tazeler, yeniler. Ama yine bizim Rab tarafından yıkanmamız gerekir. Bizi neyle yıkar? Temizleyici madde nedir? Tabii ki Tanrı'nın sözüdür. Bizi gün be gün temizleyen Tanrı'nın sonsuz ve kutsal sözüdür kardeşim. Rab ise öğrencilerinin ayakları kirli olduğu için ayaklarının yıkanması gerektiğini söyledi. Onların hepsi de temizdi. Kurtuluşları vardı ama yine de ayakları yıkanmalıydı. Bu iş yapılmadan önce birlikte yemek yiyemezlerdi. Rab ile bir paydaşlıkları olacaksaydı önce onların ayakları yıkanmalıydı. Dostum, hizmet için bu gereklidir. Biz kendi hayatımızda bu yıkanmayı nasıl uygularız? Bağışlanmış ve temizlenmiş olduğumuzu ikrar etmekle. Tanrı'nın elinde kullanılabilir bir alet olmak ister misin? O zaman benim değerli kardeşim git ve günahlarını Rab'be ikrar et. Bu onun buyruğudur. Ya onun isteğini yapacağız ya da onun kadrosuna dahil edilmeyeceğiz. Edilemeyeceğiz. Onun kendine göre yöntemleri vardır. Bize yapmamız gereken bir şeyi yap diye buyuruyorsa onu kesinlikle yapmalıyız. Ona itaat etmeli ve onun yollarını öğrenmeliyiz.